Yapımcılığını Ceyda Nuray Kıygı'nın üstlendiği Sultan Karadağ'ın hazırlayıp sunduğu Sen Olsaydın programında hayata farklılıklarıyla tutunmaya çalışan ya da toplumun farklı yönlerini yeterince anlayamadığı insanların yerinde sen olsaydın ne yapardın diye soracağız. Sen Olsaydın programı kimi zaman bir engellinin, kimi zaman bir gurbetçinin, bazen yeni nesil çok değişti diye sitem eden bir yaşlının, bazen de büyükler bizi anlamıyor diyen bir gencin, velhasıl hayatın içinde farklılıklarıyla yer alanların gözünden hayata bakıp onların dünyasına girebilmek için.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, Sen Olsaydın programında geçen hafta bir giriş yapmıştık ve sizler bu programda neleri bulacaksınız, bizler bu programda sizlere neleri sunmaya çalışacağız, bu konuyla ilgili bir tanıtım programı gerçekleştirmiştik geçtiğimiz hafta hatırlayacağınız üzere. Ve bu hafta istedik ki Sen Olsaydın programına öyle bir giriş konusu seçelim ki, öyle bir konu başlığı belirleyelim ki sen olsaydın dememize bile gerek kalmasın. Malumunuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak siz yurt dışında yayın yapan kardeşlerimize seslenmeye çalışıyoruz. Bu haftaki konumuz gurbetçi olmak. İşte bu hafta sen olsaydın derken aslında tam da sizlere hitap etme şansımız olacak bu konu başlığı sayesinde. Gurbetçi olmaktan bahsedeceğiz bugün. Sen olsaydın diyeceğiz. Gurbette olsaydın, gurbette yaşasaydın. Gurbetçiler, yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, daha çok ekonomik sebeplerle, ekmek parası ya da daha iyi bir hayat için vatanından başka ülkelere gitmek zorunda kalanlar olacak bugünkü program konumuz. Şöyle biraz geçmişe doğru uzanacağız önce, takdir edersiniz ki. Hani o sürecin başladığı yıllar, 60-70'li yıllara doğru bir uzanacağız önce. Düşünün ki bilmediği bir dil, daha önce tadına hiç belki de bakmadığı yiyecekler, düzenine alışık olmadığı bir hayat, farklı giyim tarzı, farklı sokaklar, farklı evler, farklı kültürler, farklı alışveriş merkezleri, her şey farklı, her şey yabancı. İşte böylesi bir hayata geçiş nasıl bir süreçti, nasıl bir süreci beraberinde getirdi, gurbetçi olmak nasıl bir şeydi? Bugünkü konularımız ve alt konu başlıklarımız bunlar olacak. Geçmişte belki daha çok ekonomik sebeplerle insanlar yurt dışında yaşamaya, özellikle çalışmaya giderken, günümüzde daha ziyade eğitim için, okumak için, yüksek lisans yapmak için ya da belki kendi işini ilerletmek, hatta kendi işinin yurt dışı ayağını kurmak için, yani kendi işinin patronu olarak insanlar yurt dışına gidebiliyor. Tarihi süreçte 1950'lere doğru bir gidelim istiyorum. Zaman şeridini şöyle geriye doğru saralım. Yıl 1950'lerin ortası. İşte tam da o dönemlerde Batı Avrupa'da yeni kalkınma dönemi yaşanıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılan, harabeye dönen Avrupa, Amerika'nın Marshall Planı sayesinde hızla yaralarını sarmış ve yerle bir olan kentlerini yeniden inşa etmeye başlamıştı. Ama savaşta kaybedilen milyonlarca insan sebebiyle yeterli iş gücü yoktu. O dönemki adıyla Federal Almanya bu iş gücü sorununu İspanya, İtalya gibi Akdeniz ülkelerinden işçi getirerek önce aşmaya çalıştı. Ancak bu yeterli olmadı ve Almanya yönetimi artan iş gücü sorununa çözüm için bu kez Türkiye'ye başvurdu. 13 Haziran 1961'de iki ülke arasında iş gücü göndermeye ilişkin bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte Almanya, İstanbul Tophane'deki Türk İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun içinde bir irtibat bürosu oluşturuldu. Alman İrtibat Bürosu'nda mesleki uygunluk sınavından geçen işçi adayları, Alman doktorlar tarafından sıkı bir sağlık kontrolünden geçiyorlardı. İlk kafile 24 Ekim 1961'de Sirkeci'den yola çıktı. Bu kafileyi diğerleri izledi. Ellerinde bavullarıyla Almanya'ya gitmek üzere Sirkeci Garı'na gelen kafilelerin yıllarca sürecek olan gurbet serüveni de işte böyle başlıyordu. Güzel bir eser arasıyla bugünkü ilk aramızı verelim. Hüseyin Tatar gelecek ve Sirkeci'den tren gider diyecek Hüseyin Tatar.
Yalnızlaştırmak yerine bir arada yaşamak için.
Sirkeci'den tren gider, vagon gider, derdim gider. Gurbetel'de bir başıma varım yoğum alır gider dedi Hüseyin Tatar. İşte tam da o yıllarda yaşananlara tercüman oldu bu söyledikleriyle. Belki o yıllarda Alamancı teriminin başlama sebebi işte bu ilk kafilelerin daha ziyade Almanya'ya doğru yola çıkmasıyla gerçekleşti. Sonrasında o Alamancı terimi daha geniş bir anlam kazandı ve gurbetçi terimini kullanmaya başladık. Sadece Almanya değil, Avusturya, Belçika, Hollanda 1964'te, ardından Fransa 1965'te, İsviçre ise 1967'de Türkiye'den işçi talebinde bulunmaya başladılar. Bugün ise dünyanın pek çok ülkesinde Türkiye'den vatandaşlarımız işçi, hatta bazen de işveren olarak iş hayatı içinde yurt dışında yer almakta. Günümüzde eğitim ya da bilimsel araştırmalar yurt dışına çıkış için yeni amaçlar arasında, ancak bu durumda da karşımıza yeni bir farklı bir kavram ve sorun çıkıyor ki o da beyin göçü kavramı. Biz tekrar o yıllara dönelim. 50'li 60'lı yıllar dedik, 50'li yılların ortaları, ardından 60'lı ve 70'li yıllarda yurt dışına gidişler başladı. Daha ziyade Almanya ile başladı dedik ama ardından diğer ülkelere de yayıldı bu işçi akımı. Ve o yıllarda 60'lı 70'li yıllarda daha çok evin reisinin köyünden çıkıp tek başına yabancı bir ülkeye çalışmaya gittiğine şahit oluyoruz. Para kazanmak için giderken de o dönemin şartları gereği ailelerini, eşlerini, varsa çocuklarını geride bırakarak gittiler ki işte bu da hasretin boyutunu ve işin zorluğunu daha da artırdı. Belki 4-5 sene hiç gelemediler. Sadece paralarını gönderdiler, kazandıklarını paylaştılar aileleriyle ama o esnada hasret arttı da arttı. Başta en büyük istek biraz para kazanıp, para biriktirip geri dönmekti. Bu süreçte orada belli bir düzen kurduktan sonra artık bu hasrete dayanamayıp ailesini yanına alanlar oldu. Bunlar çoğunlukta oldu. Tabii konuk ya da geçici işçi konumundan artık bu durumda kalıcı işçiliğe doğru bir geçiş yaşadı Türkiye'den giden vatandaşlarımız. Hatta sonrasında o ülkenin vatandaşlığına geçme sürecine doğru ilerledi bu tarihi süreç. Oraya gidenler ilk kuşaktı. Pek çok zorluğu yaşadılar, pek çok sıkıntıyı yaşadılar. Gurbette yaşamak kolay değildi tabii ama ardından ikinci bir kuşak geldi. Onların çocukları doğdu. Hani demin dediğimiz gibi başta tek başına gidip birkaç yıl sonra orada belli bir düzen oluşturduktan sonra ailesini yanına alanlar da oldu dedik. Büyük çoğunluğu bunlar oluşturdu. İşte Türkiye'de doğup orada hayatına devam eden, çocukluklarına, gençliklerine devam edenler olduğu gibi orada doğan çocuklar da oldu. Gurbette ikinci kuşak sorunu bu kez meydana geldi. Ailelerin yerleşmesiyle var olan ya da yeni doğan çocuklarla işte bu gurbette ikinci kuşağın sorunları bu kez gündeme gelmeye başladı. Neydi bunlar? Örneğin Türkiye'de doğan bir çocuk. Buraya buranın şartlarına göre alışmış, yaşamış, hayatı öğrenmiş, dili Türkçe'yi öğrenmiş ve birden yabancı bir ülkeye gidiyor. Her şey kendisine yabancı. Oranın belki suyu, havası, yemeği, evleri, sokakları demin de dediğimiz gibi taşı toprağı, suyu, havası her şey kendisine yabancı geliyor. Ama onun da ötesinde dili yabancı. İşte oraya giden ikinci kuşakta, oraya yerleşen ikinci kuşakta ya da orada doğan çocuklarda bu kez dil sorunu ortaya çıktı. Özellikle belli bir yaştan sonra yurt dışına giden çocuklarda dil ve uyum sorunu oldu. Hatta o çocuklar zeka seviyeleri yeterli düzeyde olmasına rağmen sadece bu sebeplerden dolayı daha alt seviyede eğitim kurumlarına yerleştirildi. Ne yazık ki bu da işin en acı boyutlarından birisi. Tabii bunun yanında kültür ve kimlik sorunu oluştu. Nereye ait olduğunu bilememe, çatışma, uyum sağlayamama gibi sorunlar da hasıl oldu bu süreç içerisinde. Orada doğan, orada büyüyen çocukların durumu belki biraz daha farklıydı. Onları daha ayrı ele almak lazım. Çünkü orada doğmak doğrudan o şartlar içinde doğmak demek. O doğduğu ortamın diline aşina olmak, kültürüne, yaşam şekline aşina olmak orada doğan çocuklar için bir avantaj durumuna geldi. Onların dile uyumları, kültüre uyumları hususunda onlara bir artı kazandırdı. Ama bu kez de bakın bir başka sorun ortaya çıktı aileler açısından özellikle. Bu kez de orada doğan ve oranın kültürüne alışan çocuklarda dini, milli, kültürel değerlerden uzak kalır mı acaba çocuğum endişesi oluştu ailelerde. Yeni neslin dil problemi ve ondan kaynaklanan eğitim sorunu olmadı belki ama az önce dediğimiz husus ailelerde bir endişe olarak zihinlerde belirdi. Düşünün, başka bir ülkede doğuyorsunuz, aile içinde Türkçe konuşuluyor, o gittiğiniz ve yaşadığınız ülkenin dili sizin için ana dil oluyor, orada doğan bir çocuk olarak düşünürseniz kendinizi ve siz hem Türkçe'yi öğreniyorsunuz hem o yaşadığınız ülkenin ana dilini öğreniyorsunuz, okul hayatı başladığında yabancı dil olarak ikinci bir yabancı dil öğreniyorsunuz, hatta ve hatta bazı eğitim sistemlerinde ikinci bir yabancı dil seçeneği sunuluyor, dolayısıyla Türkçe o ülkede öğrendiği ana dil olan yabancı dil, sonrasında seçmeli olan yabancı dil ve ikinci bir seçenekle sunulan yabancı dili de hesaba katarsanız orada doğan çocukların aslında dört dile birden hakimiyetleri bile söz konusu olabiliyor. Bu da tüm bu sıkıntılar içerisinde işin avantajını oluşturan yönlerden biri. Burada aslında ana ilke şu olmalı. Hani demin dedik ya aileler zaman zaman dini, milli değerlerden kopar mı çocuğum, kültürümüze uzak kalır mı, burada doğdu, burada büyüdü, burada yetişti, buranın kültürüne aşina oldu, diline aşina oldu diye endişeleri oluyor ya ya da endişeleriniz olabiliyor ya zaman zaman. Aslında ana ilke şu olunca hiçbir sorun kalmıyor. Eğer kişi ülkesiyle bağını koparmadan gittiği ülkeye adapte olabiliyorsa, kültüründen, özünden kopmadan dünya ile bağlanabiliyorsa mesele yok demektir. Ama tabii yine de insan o gittiği yere bir yandan uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da vatana dair hasretini, özlemini dile getirir. O yazdan yaza gidilen tatillerde memleketin havası iyice bir içinize çekilir değil mi? Öyledir yaşananlar, hissedilenler. Bugün sizlerin duygularınıza tercüman olmaya çalışıyoruz Sen Olsaydın programında. İşte tam da yeri gelmişken güzel bir eserle birlikteliğimize devam edelim istiyorum. Erhan Güler Yüz söyleyecek, Köyümün Yağmurları diyecek.
Eğer benim için ağlayan biri varsa başucumda, eğer ölürsem buralarda, vasiyetimdir beni götürsünler doğduğum topraklara. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda biter yeri verenler, ah aşıklar koklasınlar. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda biter yeri verenler, ah aşıklar koklasınlar. Sen buralarda, eğer benim için ağlayan biri varsa başucumda, eğer ölürsem buralarda, vasiyetimdir beni götürsünler doğduğum topraklara. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda biter yeri verenler, ah aşıklar koklasınlar.
Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince.
Başucumda biter yeri verenler, ah aşıklar koklasınlar.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programında birlikteliğimiz devam ediyor. Köyümün yağmurları derken, kim bilir belki de sizler de bu programı dinlerken köyünüze doğru, memleketimize, Türkiye'ye doğru şöyle bir uzandınız. O havayı kokladınız, içinize çektiniz. Belki bu size geçmiş anıları hatırlattı, geçmişi canlandırdı gözünüzde. Ya da bir an önce yaz tatili dönemine gelsek, iznimizi alsak da şöyle bir vatan hasretini bir nebze olsun gidersek diye düşündünüz. İnşallah bu duyguları şöyle ilerleyen zaman diliminde hep birlikte doya doya yaşayabiliriz. Hep birlikte sizlerle birlikte bizler, vatanda bulunan Türkler ve siz yurt dışında olan kardeşlerimizle birlikte. Rabbim hep hayırlarda, güzelliklerde, sağlıkta, sıhhatte buluştursun diyelim. Evet, orada sıkıntılar yaşandı şüphesiz. Ardından ikinci kuşak geldi. Hatta öyle ki çocukları orada doğup da bugün torununu sevenler dahi var. Üçüncü kuşak dahi artık dünyaya geldi. Tabii bir de buradan giderken sadece eşini çocuğunu değil de annesini babasını da beraberinde yanında götürenler varsa, o zaman dördüncü kuşaktan bile bahsedebiliyoruz. Az değil yani, şöyle bir insan hayatını düşünürseniz, insan ömrünü düşünürseniz gurbette dört kuşak yaşamış, yaşıyor halen. Bazen yeni insanlarla tanışmak, yeni hayatlar tanımak, yeni yerler gezmek, görmek, dil öğrenmek, farklı kültürleri tanımak gibi avantajları da var aslında gurbetçi olmanın. Sadece sıkıntılardan, sorunlardan bahsedelim istemiyorum. Bunun dışında işin avantajlarını güzelliklerini de görmek lazım. Yeni insanlarla tanışıp yeni kültürlerle karşılaşmak ve oradaki hayata adapte olabilmek de güzel bir süreç yerine göre. Hani demin dedik ya, ülkesiyle bağını koparmadan gittiği ülkeye adapte olabiliyorsa bir insan ya da kültüründen, özünden kopmadan dünyayla bağlanabiliyorsa, işte o zaman tam bir istendik hedefe, beklendik hedefe ulaşabilmiştir aslında kişi. Ne gibi sıkıntılar var? Tabii sıkıntılar da var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Az önce bahsettik aslında bunların birinden. Bir dönemler Türk çocuklarının ne yazık ki dil problemi olması ve uyum sağlayamamalarından kaynaklanan sebeplerle alt düzey eğitim kurumlarına yerleştirilmesi önemli bir problemdi. Bu daha ziyade oradaki ikinci kuşağın, özellikle burada doğup büyüyüp giden ve belli bir yaştan sonra yurt dışına yerleşen çocuklarımız için geçerliydi belki. Ama yine az önce de dediğimiz gibi orada doğup orada büyüyenler için bu sorun artık çok fazla gündemde değil. Ama yine gündemde olan konulardan biri ve önemli sıkıntılardan biri, çocukları çeşitli sebeplerle ellerinden alınan ailelere dair örnek vakalar var ne yazık ki. Medyada da gündeme gelen konular, sıkıntılar var. Bu da özellikle üzerinde durulması gereken önemli bir konu. Yine her geçen gün aslında dünya genelinde, dünya yüzeyinde artan bir konu var ki o da ırkçı söylemler. Irkçı söylemler ve yabancı karşıtlığının arttığı kimi ülkelerde de yine yurdumuzdan giden vatandaşlarımız sıkıntı yaşayabiliyor. Bunun dışında aslında yine dünya genelinin bir sorunu var. Bu da yine yurt dışında yaşayan siz değerli kardeşlerimizi etkileyebiliyor zaman zaman. O da işsizlik ve hayat pahalılığı. Çünkü gittiğiniz ülkede öncelik o ülkenin vatandaşlarına tanınıyor, gayri resmi olarak belki. Hani böyle yazılı bir kanun olmasa da o ülkenin vatandaşları belki öncelikli olarak işe alınıyor, yerleştiriliyor. Bu noktada o ülkede yabancı olarak yaşayanlar işsizlik ve hayat pahalılığını belki biraz daha fazla yoğun yaşayabiliyor. Bunlar gurbetçiler olarak sizlerin, siz değerli kardeşlerimizin yurt dışında yaşadığı genel sıkıntılar, genel konu başlıkları. Ama az önce hani eser arasının ardından dedik ya, o yazdan yaza vatana gelen, vatana yapılan ziyaretler, memlekete tatile gelişler, iznini vatanında kullananlar, hem böylece vatan ve akraba hasretini dindirmeye çalışıyorsunuz, hem de çocuklarınıza bu vesileyle buradaki dini, milli, manevi değerleri ve kültürü bizzat yaşayarak öğrenmelerine vesile oluyorsunuz. Ama önemli bir konu var, önemli bir soru var. O da şu: sizler yurt dışında orada yabancı olarak yaşıyorsunuz. Türkiye'ye geldiğinizde ise kendi vatanınızda, özellikle bir zamanların o meşhur deyimiyle Almancı ya da farklı bölgelerden, farklı ülkelerden geldiğinizde daha o genel ifadeyle gurbetçi olarak nitelendiriliyorsunuz. Yani düşünün ki vatanında gurbetçi olmak, gittiğin ülkede yabancı olmak hakikaten zor bir ikilem. Bunu biz Türkiye'den bakarak kendimize sorarsak eğer, hani o programın başlığı ve klasik ifadesiyle kendimize yöneltirsek, sen olsaydın ne yapardın? Evet, bu soruyu biz kendimize buradan soruyoruz sizler adına. Kendi vatanında gurbetçi olsaydın ve yurt dışında yabancı olsaydın, sen olsaydın ne yapardın? Evet, sizler adına biz de her birimiz kendimize bu soruyu sormuş olduk. Tabii bir de şu izlenim var. Zaman zaman belki hani sizlerin hislerinize tercüman olmaya çalışıyorum. Sizlerin yerine kendimizi koyup olaylara, hadiselere bakmaya çalışıyorum. Rahatsız olduğunuz konulardan biri de özellikle Türkiye'ye geldiğinizde rahat para harcıyor imajının üzerinize oturtulması değil mi? Hani rahatları yerinde, oh ne güzel paralarını kazanmışlar, Türkiye'ye geliyorlar ve izinde rahat rahat bu paraları da harcıyorlar düşüncesi. Evet, rahatsız edici bir düşünce haliyle. Aslında herkesin ne yaşadığını, nerede ne yaşadığını, neyle karşılaştığını bilemeyiz tabii. Ama şu bir gerçek ki hadise sadece bundan ibaret değil aslında. Şöyle mantıklı bir şekilde arkamıza yaslanıp düşündüğümüzde, gözlerimizi de kapatıp kendimizi sizlerin yerine koyarsak, yabancı bir ülkede sabahın bir vaktinden akşamın, gecenin bir vaktine kadar uğraş, didin, çalış, üstelik vatan hasreti çek ve belki kıt kanaat geçin. Oradan azıcık azıcık her ay para biriktir, onu yazın Türkiye'deki iznine ayır ve sonra da zaman zaman belki bu tarz ithamlarla karşılaş. Oh ne rahat, ne güzel para harcanıyor, rahatları da yerinde. Evet, bunu düşünerek böyle diyenler adına ben yurt dışında yaşayan kardeşlerimizden özür diliyorum. Çünkü herkesin yaşadığını, derdini kendi bilir muhakkak ki. Bu noktada söylenecek daha çok söz var ama biraz da konunun farklı yönlerine yine girmek istiyorum. Yaşadığı yeri, vatanını, toprağını bırakıp hayatın getirdiği şartlardan dolayı farklı topraklarda yaşamak, yeni yerleştiği yerin ekmeğine, suyuna, havasına, insanına, kültürüne, düzenine ayak uydurmak elbet zor iş. Bırakıp gitmek mi zor, gittiği yere tutunmak mı? Kendi yurdunu, insanını, hatta bazen kendi ailesini geride bırakıp kilometrelerce uzaklara daha iyi bir hayat için gitmek, gurbet hayatını tercih etmek zorunda kalanlar da var elbet sizler gibi. Herkesin bir gidiş, yola çıkış hikayesi var mutlaka. Acısıyla, tatlısıyla gurbette yaşananlar var. Vatanda bir iki haftaya sıkıştırılan tatil ve memleket anıları var. Gurbette olmak var, vatanda olmak var. Kimisinin geri dönüş hikayesi, umudu, hayali var. Velhasıl insanoğlunun şu hayat süreci içinde gurbette ya da vatanda her halükarda hayalleri, umutları, sevinçleri ve hüzünleri var. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Sen Olsaydın programında konu başlığımız gurbetçi olmaktı. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlerin hislerine tercüman olmaya çalıştık. Bunu ne kadar gerçekleştirebildik, yerine getirebildik bilemiyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Elimizden geldiğince bizler buradan, Türkiye'den, vatandan sizlerin yerine kendimizi koymaya çalıştık ve sizlere bu anlamda seslenmeye çalıştık Sen Olsaydın programı içerisinde. Gurbette yorgun düştüm be Ceylan, hasret tüketti, bittim be Ceylan. İşte bu şarkı sözlerinin de içinde geçtiği güzel bir eseri sizlere armağan ederek bugünkü kapanışımızı gerçekleştirelim istiyorum. Grup Ayna Ceylan diyecek bu güzel kapanış eseri. Vatandan uzakta yaşayan ama vatan hasreti çeken siz değerli gurbetçi vatandaşlarımıza, yurt dışında yaşayan bütün dinleyicilerimize bizlerden armağan olarak gelsin. Haftaya görüşünceye, buluşuncaya kadar hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Hasret gitti, bittim be Ceylan.
sen olsaydın.